Hey hey, uzaya çıkıyormuşuz. O yüzden ben de bunun şerefine dedim bir bölüm yaparım. Böyle bir şey olmayacak, onu söyleyeyim en başta. Biz kendi köprümüzle muhtemelen yapamayacağız. İşte su alt teknolojimizi, inşaat teknolojimizi böyle sel falan basmayan yerleşim yerlerini yapmamız biraz zor gibi görünüyor. Henüz bölümün başlığını ne koyacağımı bilmiyorum. Güzelce evimi temizledim. Böyle bir rahatlamışken, kafam da rahatken, dün gece LoL oynarken aklıma gelen bir meseleyi paylaşmak istedim. Şununla alakalı. Şimdi niye Türkiye bilimde geri kaldı? Daha doğrusu Osmanlı ve aslında Doğu toplumları niye bilimde böyle bilimsel çalışmada geri kaldılar filan? Bunun bir bölümlük podcast'te ele alınamayacak bir mesele olduğunu hepimiz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Bir de şu var. Ben bilmiyorum. Hani ta oralardan alıp meseleyi hani niye geri kaldık ne oldu da falan diye inceleyecek kadar bilmiyorum. Ama hepimizin açıkça görebildiği bazı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Onlardan bir tanesini birazcık bir nebze sizden fazla ilgilenmiş biri olarak burada paylaşmak istiyorum. Bir tanesi herhalde şu olsa gerek. Biz bilimi hiçbir zaman bilimin şu anki sahiplerinin bakış açısıyla yapmadık. O amaçla yapmadık. Yani ne diyorum burada? Örneğin Thales gibi yapmadık bilimi. Thales'in olayı neydi diye ufak bir hatırlatma yapacak olursak, ya acaba her şey neden meydana geliyor? Yani bunların farklı farklı şeyler olmalarını sağlayan, altta yatan, değişmeyen şey ne acaba? Hani arke diye söylüyoruz ya. Her şeyin kendisine göre hareket ettiği kural, yasa. Ama soyut olarak yasa değil bu. Somut bir tasarı. Peki Thales bunu salt bir bilme amacı güderek, hiç pratik gayesi olmadan mı yapıyordu? Onu bilmiyorum. Bunu söylemek biraz zor gibi görünüyor şimdilik. Ama ondan sonra örneğin Platon filan. Hatta Platon filan değil, direkt Platon demem gerekiyor. Bu işi salt entelektüel faaliyet olarak yaptıkları açık görünüyor. Çünkü bilmeyle erdemi özdeş kabul ediyorlar. Ama bizim Doğu toplumlarında durum böyle görünmüyor, birkaç ufak istisna dışında. Nitekim şeyi biliyoruz. Bir ara Orta Çağ'da özellikle 8 ve 12. yüzyıllar arasında bu coğrafyalar bilimde zirve. Yani Gazali'ye kadar. Gazali burada ne derece balta rolü oynuyor? Hani o bilim ağacını kesiyor. Onu bilmiyorum. Bu konu epey tartışmalı ama Gazali'ye baktığımızda pek tesadüf olmayacağını düşündüren bize işaretler var. Lakin bu Gazali'yi de şey olarak düşünmemek lazım galiba. Ya hadi ben buradaki bilimi bir şey yapayım, kökünü kurutayım. Hadi benden sonra kimse bilim yapmasın falan. Böyle bir amaç taşıdığını zannetmiyorum Gazali'nin. Ki zaten bir tane adamın her zaman söylendiği gibi tarihe büyük böyle tarihe değil de bilimsel düşünüşe ve bir ilerleme sürecine, görece ilerleme sürecine ket vurabilmesi, onun önünü kapatabilmesi pek mümkün görünmüyor. Bunun için yine hepimizin gördüğü üzere, artık konuya da yavaş yavaş girecek olursa, biz bir kere her şeyden önce bilimde ilerlemek istemiyoruz. Bu çok açık. Bilimi de zaten yani o 6. 7. yüzyıllar civarında böyle biz kendi topraklarımızı genişlettiğimiz, kendi topraklarımız derken İslam medeniyetinin topraklarını kastediyorum. Süreç içerisinde halifelerin, halkın içerisindeki yeni bilimsel görüşlerin, bilimsel görüş derken evrenle alakalı tasarıların çarpıştığı ortamların sayısı artınca diyelim, daha çok alternatif teori, İslam'ın öngördüğü evren görüşüne karşı beliriyor. Bunun için İslam halifeleri diyorlar ki, ya nasıl yapacağız bu halk arasındaki çatışkıyı? Hepsini kesemeyiz değil mi bunların? Bir de herkes aslında bir nebze kendi inancının rasyonel temellerinin olmasını isterler. Akla yatkın olmasını, iç esinen bir yapısının olmasını isterler. İşte bu sebeple bir antik Yunan kaynaklarına dönüş var İslam'da. Yani halifeler diyor ki, ya şunlara bir gidin bakalım, bakalım Aristoteles diye bir herif varmış. Bu espri tabii ki şu an yaptığım ama Aristoteles ve Platon'u tanıma amacına girdiklerini biliyorum. Bu İslam medeniyetinin. Neticede başta mesela Farabi, Kindi falan olmak üzere Aristoteles'i çok iyi bir şekilde tanıyor bizimkiler. Ama bundan sonra bizim bilimsel faaliyetlerimize ve dahi bu çeviri faaliyetlerinde yürütme işi aslında siyasi iktidarı devamını sağlamak üzere altta yatan siyasi iktidarın beslendiği o bilimsel düşünüş ya da İslam'ın öngördüğü evren tasarımını rasyonel delillerle desteklemek amacıyla ögeler bulmak, işte araçsal olarak yani bu entelektüel faaliyeti yürüttüğünü görüyorum. Ve bunun etkisini aslında günümüze kadar getirdiğini de görmek bence mümkün. Çünkü şimdi baktığınız üzere mesela bilimsel verileri hala İslam'ın ışığında aydınlatma gibi akımlar var böyle hani bak bu Kur'an'da vardı. Bak bizim dinimiz en iyisi. Zaten insan haklarını en iyi bilen, toplumu en iyi düzenleyen gördün mü? Onlar yeni buluyor. Bizde zaten bunlar vardı gibi söylemleri görüyoruz. Sonra inançlı küçük insan adaylarının ben İslam'a hizmet etmek için bilim yapacağım dediklerini duyuyoruz ki bunların içinde ben de vardım. Şimdi yalan olmasın. Sonra da ateist oluyor işte. Velhasıl şimdi de bizim mahalledeki abinin Faydal'ın söylemiyle uzaya çıkacağız, uzaya çıkacağız hikayeleri başlattığını görüyoruz. Ya uzaya çıkalım. Güzel, iyi de yani ne oluyor sonra? Teknolojiyle alakalı muhabbeti galiba başka bir yerde yürütmek gerekiyor. Çünkü teknolojiyi ne amaçla, nasıl, nerede kullanmak gerekiyor? Hani uzaya çıkmak iyi midir, kötü müdür? Ya da diyelim inanılmaz teknolojiyiz ama etik değer bilgisi açısından, etik yaşantı açısından rezalet, rezil, rüsva, yüzüne bakılmaz bir halde halkımız diyelim. Ki o kadar da değil. Ama çok da iyi görünmüyor. Çünkü mutsuzuz. Peki nankör olduğumuz için mi böyleyiz yoksa başka sebepler mi var? Herhalde şüphesiz. Şimdi şey yapalım. Akit TV ile Fox TV'yi karşılıklı geçirdiğimizi düşünelim ve bu ikisi birer insan olsun, tamam mı? Kafaların yerine hani mimlerde yapıyorlar ya capslerde. Fox TV'yi kare şeklinde montajlıyorlar sembolünü, amblemini. Diğerin tarafta da Akit TV böyle sen Abdülhamit hesabının kavgası yapılıyor. Bu espri. Şey diyorsun mesela Fox ya çok kötü bir durumdayız. Halkımız çok kötü. Hiç güzel değil gerçekten. Berbat bir haldeyiz. Bilimsel olarak da geriyiz. Çünkü İslam diye bir medeniyet var. Siz çünkü bilime yatırım yapmıyorsunuz falan filan. Akit TV'de hayır biz çok harikayız. İslam çok güzel bir dindir. İşte değerler harikadır İslam'da. Dünya görüşü de harikadır. Biz bunları yaşatamadığımız için bu haldeyiz aslında. İki paradigma da bir yandan kabul ediyor. Pek iyi durumda olmadığımızı. Ama Akit TV mesela diyor ki ya çok kötü değiliz ve çok çok daha da iyi olabiliriz ve bundan sen de mutlu olabilirsin. Çünkü bak İslam'ın değerlerini seçelim, Tanrı'dan iyi mi bileceğiz? Aslında temel önerme bu şekilde değil mi? Diğer tarafta hayır aklın gösterdiği, Atatürk'ün gösterdiği yoldan gitmemiz gerekiyor. Bunu temelde değerlerimizin yükselmesi gerekiyor. Biz öyle yapsak daha iyi olur ve daha kötü şeyler de söylüyorlar tabii ki. Biraz Fox TV'yi ben sevmiyorum açıkçası. Akit TV'yi hiç sevmiyorum ama hakarete varacak şeyleri artık argüman olarak buraya almıyorum. Çünkü genelde birbirlerine hakaret ediyorlar aslında. İşler bu temelde yürüyor. Ve bu da komik biliyor musunuz? Çünkü televizyonda yani halkın önünde duran bir şeyde insanlar birbirlerine hakaret ediyorlar argümantasyon yürütmek yerine. Ve bu mecliste bile oluyor. Burada uzaya gitmekten pek bahsetmeye lüzum yok gibi geliyor bana. Şimdi esas konuya geliyorum. Kısa keseceğim bu bölümü. Bayağı kısa olacak. Neticelendirdiğim kısımdayız. Bunların hepsinden bahsediyoruz. Şimdi ben dedim ki istersek uzaya gidelim. Mesela bir mucize oldu da ODTÜ. Dünyanın en iyi üniversitesi oldu, tamam mı? Böyle müthiş teknolojik harika şeyler yapıyoruz. Uzaya gidiyoruz. Herkes bizden teknoloji almaya çalışıyor. Böyle bir şey olmayacak bu arada. Çünkü temel bilime önem vermiyoruz. Çünkü temel bilim sadece bilme arzusu içindedir ve evrene o gözle bakar. Tabii ürün de yapacak bunun yanında. Hani nasıl diyeyim? Bir bilgi üretirsiniz. Bu bilginin yan ürününün yan ürününün yan ürünü hayatınızı çok kolaylaştırabilir. Yan üründen ilk iki saydığım yan üründe bilginin yan teorileri olsun, küçük teorileri olsun, ondan çıkan sonuçlar falan. Aslında şu an kullandığımız teknoloji dediğimiz olay, evrene dair bildiklerimizin çok minicik minicik bir kısmını nasıl hayatımıza acaba bu bilgiyi kolaylaştırmak için ışığımızdaki nesneleri şekillendirebiliriz, ne doğrultuda şekillendirebiliriz diye düşünen çok akıllı adamların ürünleri ve azıcık bir şeyini kullanabiliyoruz bunun. Niye böyle biliyor musunuz? İnsan hayatını ve insan değerlerini iyice unutuyoruz günümüzde. Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Başta söylediğim bu, niye bu coğrafya İslam'da geri kaldı? Şeyde, bilimsel düşüncede, bilimde geri kaldı fikri, tezi, daha doğrusu olgusu diyelim, araştırma konusu. Onunla da bağlantısı var. Bir kere değerli yaşamayı pek istemiyor gibi görünüyoruz. Yani daha çok güç istiyor gibi görünüyor insanlar şimdi. Şuna da baktığımızda açık görünüyor. İşte ben senin argümanından daha güçlü bir argümana sahibim ve sen malsın. Genelde televizyon tartışmaları bunun üzerinden yürüyor ve hangimizin lideri daha güçlü acaba? Atatürk mü yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı? Tartışması yürütülüyor gibi görünüyor uzaktan baktığımızda. Sosyal medyaya hiç girmiyorum bile zaten. Yani herkesin birbirine laf soktuğu bir ortamda gerçekten bilgiye mi değer verilir yoksa başka şeylere mi? Bunlar enteresan sorular. Bu ortamda siz uzaya mı gideceksiniz? Tamam, uzaya gidin, uzayda da kavga edersiniz. Bu aptalca bir şey. Peki ben ne diyorum? Bu ortamdan çıkıp değerli bir yaşantı ortaya koyabilmek insanlık adına bütün ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için, bizim eşimiz, dostumuz için, en başta da kendimiz için değerli bir yaşantıyı sağlamak nasıl mümkün olabilir? Şimdi teknoloji dediğimiz olay bütün fizik tarihini, daha doğrusu şey diyelim, dışımızdaki nesneleri gözlemleyip bunların ne olduğuna dair teoriler üretip doğru mu diye deneyen insanların haklılıklarının tarihi aslında üniversitenin lisans kısmında size öğretilen. Sonrasında da bunlar üzerine biraz daha uzmanlaşıyorsunuz. Çünkü çok derinleştik artık. İyi teknolojiler üretebiliyoruz ve bayağı biliyoruz yani bir şeyler yapmayı. Hayatımızı da böylelikle aslında çok çok çok kolaylaştırabiliyoruz ve şu an dünyayı cennete çevirebiliriz aslında bütün insanlar akıllı olsaydı. Bunu yetecek kadar bilgimiz var dışarıya dair. Teknolojimiz de var, malzeme üretecek, işte doğayı koruyabilecek filan. Ama biraz malız genel olarak, insanlık olarak tabii. Bakın kendi türümüzü ne zaman yok edeceğiz? Şimdi bütün dünyayı kurtarmayacağıma göre şunu söyleyeceğim. Aslında bölümü şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Teknoloji için hayatınızı fizyolojik olarak kolaylaştırabilmek için bilim, bizim bugün kullandığımız anlamda pozitif bilim yapmak gerekiyor. Bu tamam, doğru. Yani şu an akıllı telefondan ben bu yayını yapabiliyorum. Güzel oluyor da size ulaşıyorum falan. Ama başka bilimler de var. İnsan bilimleri var. İnsan doğasına dair. Bakalım insanın doğasında ne var acaba? Hangi güzellikler var? Mesela edebiyat bu bilimlerden birisidir. İnsan doğasına dair güzelliklerin görüntülerini ve o güzellikleri meydana getiren insanın temelindeki doğasındaki ideaları bir bilim olarak inceleyip gün yüzüne koyma işi aslında erdemi diyelim. Antik Yunanca konuşmak gerekirse. Buna da edebiyat, tarih böyle bir şey mesela. Geçmişte acaba insan hangi güzelliklerini ortaya çıkarmış, ne koymuş? İnsan doğasında cevher olarak hangi güzellikler yatıyor acaba? Bakalım ben bir inceleyeyim şunları diye bakan insanlara tarihçi diyoruz bu bağlamda. Sonra sanat tarihi, aynı şekilde tarihin bir bölümü. Felsefe keza böyle yapıyor. Ki söylediklerim çoğunlukla şöyle bir etki uyandırmasını bekliyorum. Eğer çok katı bir görüşünüz yoksa. Enteresan, evet iyiymiş, iyi düşünüyor. Niye böyle söylüyorsun? Ben sana rüşvet vermedim iyi düşündüğümü söylemen için. İçeride bir şeyler var, oraya hitap ediyor söylediklerim ve ben kendimden çıkarmıyorum bunları. Felsefeci her zaman yerel olan problemler üzerine düşünüp bütün insanlık adına, bütün zamanlar için geçerli olabilecek şeyler ortaya çıkarır. Aslında bunun bilimini yapıyoruz biz. Burada da güzellik kelimesini kullanıyorum. Ortaya çıkardığımız şey insanın doğasına ilişkin güzellikler aslında. Ve bugün de şey gibi fizyolojik ihtiyaçlarımızın yanında mesela fizyolojik güzellikler şu. Mesela masaj koltuğu. Şu an ihtiyacım var biraz, o yüzden aklıma o geldi. Masaj koltuğu bugün bilimin bana sağladığı bir güzellik. Yani oturuyorum, enerji veriyorum koltuğa ve diyor ki, bir şekilde ayarlanmış içerisi, nasıl bilmiyorum. İçeriden bir şeyler çıkıp sırtıma falan vuruyor böyle. Orayı mıncıklıyor. Bu güzel. Ama bazı masaj koltuklarında göteleyen bir kısım da var. Onu kaldırırsak çok güzel bir teknoloji olacak. Bunun gibi insan sadece fizyolojik bir varlık olmadığı için ruhani de tarafı var. Bu hiçbir şekilde din ile alakalı değil. Bu şu an söylediğim. Din de var bunun içinde. Din ruhani tarafına, insanın ruhani yaşantısına hitap edecek. Onun yaşamını bir şekilde idame ettirecek. Pratikler öngörebilir, ona önerebilir. Ki olmuştur da ve çok da işlevsel görünüyor ki bugün günümüzde hala sürdürüyoruz İslam dinini. Bize ne söylüyor? Siz kardeş olun, birbirinize yardımcı olun, birbirinizle muhabbet edin, eşinize bilmem ne şöyle davranın. Tabii kötü şeyler de söylüyor ya, yani kötü dediğim. Artık geçerli bir teknoloji olmadığı ruhani anlamda belli olan, bariz olan bazı yaşantı şekillerini, bazı normları da öneriyor. Bu çok açık. Bu yüzden zaten aydın olan birisi gerçekten diyor ki ya böyle olmaz. Hatta Müslümanların bile kendisi diyor ki ya hayır, bu tarihsel bir emir ya da öneri. O zaman öyle yapılıyordu. O zamanın insani değerleri, keşfediş düzeyi o şekildeydi. O da öyle oldu. Ve o zamana göre mesela iyiydi diyor. Çünkü ondan önce kadınlar mesela çok kötü muamele görüyordu. İslam aslında bir iyilik getirdi. Bir şey getirdi. Rezervasyon yok, bir dakika dur. Bir iyileştirme yaptı yani. Bütün insan adına konuşmak gerekirse değerlilik yaşantısı adına iyi bir şey getirdi. Teknoloji ortaya koydu. Ruhani anlamda söylüyorum yine. Lakin Richard Dawkins'in argümanı var. Bizim şimdi dine ihtiyacımız yok ki diyor. Kendi değerlilik yaşantımızı kendimiz aklımızla kurabiliriz. Tamam, iyi kurarsın. Gerçekten de kurarsın. Ama bunun için önce aklı iyi anlaman gerekiyor. Ve burada insanların çok çok ilkel kaldığını söylemek zorundayım. Bu coğrafyada. Çünkü ihtiyaç yok. Bu komik bir cümle gibi duyuluyor. Akla ihtiyaç olmaması. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. Ben de şunu diyorum mesela, uzaya çıkmaya ihtiyaç yok. Ve gerçekten yok, biliyor musunuz? Ve bu teoriler biraz kapışabilir. Çünkü ben aklı terk ederek çok mutlu oluyorum diyebilir belki birisi. Ve burada başka bir şey söylemem gerekiyor benim, ama söylemeyeceğim onu. Aynı şekilde ben de uzaya gitmeden değerlilik yaşantısı ortaya konabilir, iyi yapabilirsin. Uzaya gitmeden mutlu olabilirsin. Mutlu olmak derken huzurlu, iyi bir yaşantı, değerli bir yaşantı sahibi olabilirsin diyorum. Ve bütün insanlar iyi ister aslında. İyi yapmak isterler. Birinin bir şeyin hem gerçekten kötü olduğunu bilip kendini zavallı, aciz ve değersiz bir durumda bırakacağını gerçekten bilip onu yaptığını düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Her zamanki gibi Sokrates'e dönmeden böyle şeyleri konuşmanın hiçbir oluru yok ne yazık ki. Tavsiyeler. Nihayet. Bak, 3 seferdir bölümü bitireceğim diyorum. Hala bitiremedim. Ama artık bitireceğim, söz vallahi. Şeye getiriyorum lafı. Biz bu şekilde, yani şimdi şeye bakın. Şimdi diyoruz ya mesela, önceden yağ kuyrukları vardı mesela, bilmem ne kuyrukları vardı, su kuyrukları vardı. Tayyip geldi, hepsini düzeltti. Şimdi de ne diyoruz? Ya ben yurt dışındaki gibi oyun bilgisayarı alamıyorum kendime ya da bilmem ne yapamıyorum. Tayyip kötü olduğu için. Bu tartışmaları bırakın. Bunların hepsini yaptık, tamam mı? İhtiyaçlarınız bitmeyecek ki. Ben yine niye evimin önünde uzay aracı yok? Bu tartışmaya gireceksin artık. Böyle olacağını hepimiz biliyoruz. O yüzden ben şunu öneriyorum. Artık bunun sebebinin de önerilere geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bunun sebebinin insan için, daha doğrusu insan doğası hakkında gerekli araştırmanın çok çok uzun bir müddet, bu coğrafyada en azından, dünyanın tüm geniş alanında da bununla ilgili konuşmak mümkün. Yatsındığını, önemsenmediğini, boşlandığını düşünüyorum. Öyle görünüyor. Akılla şöyle böyle ilgilenen biri olarak, insan doğasıyla da ve değer kavramıyla da ilgilenen biri olarak uzaktan baktığımda, yukarıdan baktığımda, egoist bir şekilde böyle göründüğü çok aşikar. Birbirimize bu kadar kötü, bu kadar dünyayı dar edecek şekilde davranıyor olmamızın sebebi tamamen bana öyle geliyor. Tamamen değil de yani bazı psikolojik faktörler de var. Bunlar da çok önemli. Ve bunlarla ilgili aslında diğer davranış bilimcilerin çok çalışma alanları var. Ama ne yazık ki davranış bilimcilerimiz şu an biraz vizyonsuz. Bununla ilgili çok fazla konuşup kendimi bıçaklatmak istemiyorum. Dolayısıyla buradan devam edeceğim. Ve diyorum ki insan değerli bir varlık, çok hoş bir varlık. Şuna benziyor bu. Masaj koltuğunu nasıl icat ediyoruz? Şöyle, mesela sırtında bir yere elleyince hoşuma gidiyor. Ya bu bir keşif. Oraya dokunmadan bunu bilemezsin. Aynı şekilde mastürbasyon da böyle değil mi? Yani nasıl yaptığını bilmeden iyi sevişemezsin aslında. Diğer bütün icatlar da bu şekilde oluyor da. Bazı et pişirme şekilleri daha iyidir örneğin. Bu teknolojiler de geliştirilebilir. Aynı şekilde insan doğası da böyle. Deneysel bir şekilde nasıl davrandığınız ve nasıl bir yaşantı içerisinde olursanız o değerlilik hissiyatını, ya bu değerlilik hissiyatı şununla özdeş kurduğum analojide, sırtınızda bastırdığınızda hissettiğiniz hoş his. Daha fazla bastır buraya ya da elini öyle gezdir, ne bileyim. Ya da oraya yuvarlak bir şeyle bastırılsın devamlı, çok güzel olur diye düşünce seni masaj koltuğu yapmaya götürüyor. Aynı şekilde güzel yaşantılar, değerlilik yaşantıları, etik değer bilgisi elde edilsin ya da edilmesin. Bunlar bir şekilde davranış normlarına dönüştürülebiliyor ve tarihin o kısmında bir gelenek olarak muhafaza edilebiliyor. Bu nedir? Komşuna yemek götürmek. Bu iyi hissettiriyor. Merhaba, size yemek getirdim. Ha, ne kadar güzel. Uzman sana tabağını boş vermeyeyim ben. Aa, tabağım bana boş vermedi. Çok güzel hissettim. Hadi bunu norm yapalım. Bu komik bir anlatı tabii ki. Bunlar yarı bilinçsiz şekilde insanlar arasında birleştirilir ve gelenek olarak sonraki nesillere aktarılarak gelir. Böyle bunlar güzeldir deriz biz de. Bu biraz karmaşık bir araştırma alanı, nesne alanı. Yani böyle basit birinci, ikinci sınıf öğrencisinin psikodrama dersindeki gibi uygulamaları şeklinde olmaz. Ama o derslerde örneğin bu bahsettiğim insan doğasına dair ögeler çok çok belirleyici, çok temel oluşturacak şeyler. Bunlar önemli bilgiler ve bunların hiçbirini bilmediğimizi çok iyi biliyorum. Televizyonu hemen açarsak bunu görebiliriz. Nihayet öneriler. Bunları bilmenin tek yolu, başka hiçbir yolu yok bunların. Psikolojinin aynı şekilde devam edebilmesinin tek yolu, psikiyatrinin, diğer bütün davranış bilimlerinin devam edebilmesinin tek mümkün yolu insan doğasına ilişkin tarih bilimlerine önem vermektir. Yani felsefe, yani sanat tarihi, diğer diller, klasik diller özellikle bunun içinde. Bizim coğrafyamızdaki özellikle eski diller var. Babilce olabilir, Sümerce olabilir, Hititçe olabilir. Başka diğer diller aklınıza ne geliyorsa işte. Diğer coğrafyaların eski dilleri, antik dilleri. Bu antik diller farklı çünkü ve bunların yazıtlarını okuyabilen insan sayısı gittikçe azalıyor. Bunları bilen sayısı bile azalıyor. Yani bu yazıtların olduğunu bilen sayısı bile azalıyor. Ama bunların hepsi antik bilgelik ve bize İnsanlığın geçmişinden günümüze çok çok büyük miktarda zengin ve bir daha muhtemelen hiçbir şekilde deneyemeyeceğimiz olgulardan sentezlenerek meydana gelmiş bilgileri aktarıyor bize. Bunlar ne kadar değerli? Bunların niye sahip çıkmıyoruz? Çünkü en başa geri dönüyorum. Çünkü ihtiyaç duymuyoruz. Bu coğrafya aklı pek sevmiyor. Değerli yaşantıyı da pek sevmiyor. Bu coğrafya galiba ben nasıl hayatta kalırım ve başkasını nasıl ezerim? Buna değer veriyor. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden yeni nesillere sesleniyorum. Gençler, bu bölümleri tercih edin. Antik Yunanca bölümüne gidin. Arapçaya gidin. Antik Arapçaya. Sümerce ne bileyim varsa. Bunun galiba yüksek lisansı var sadece. Ona gidin. Psikoloji okuyorsanız antik dilleri de okuyun yanında bir şekilde. Felsefeyle ilgilenin, tarihle ilgilenin, Roma tarihiyle ilgilenin. Ne olmuş acaba orada? Uzak Doğu ülkelerinin dilleri ve kültürleriyle ilgilenin. Bunlarla uğraşmazsak gerçekten uzaya gidelim, oraya buraya gidelim. Dünyayı teknolojik olarak gerçekten cennete çevirelim. Ya şunu kastediyorum. Her yer çok güzel, tamam mı? Doğadaki problemlerin hepsini çözmüşüz. Küresel ısınma falan bitmiş. Ama inanın bana, o zaman şöyle bir tartışma olacak. Niye bunu böyle yaptın diye birbirini öldüren insanları göreceğiz. Türkiye'de olduğu gibi. Dünyanın her yerinde göreceğiz. Mutsuz insanlar göreceğiz. özür dilemek istiyorum çünkü müziği saymadım. En önemlisi oydu halbuki. Müzikle ilgilenmek gerekiyor ya. Ne kodum, müziğine ne önemi var? Abi dinliyoruz işte kulaklığı takıp. Hayır değil. Müzik bir bilim. Neyin bilimi? Şunun bilimi. Az önce bahsettiğim bağlamda. Siz belli notaları dinleyince ya da sırtınızın belli bölgesine bastırınca, belli müzik türlerini dinleyince kendi doğanıza ilişkin bazı basınç noktalarını keşfediyorsunuz aslında. Hani sırttaki yeri düşünün şimdi. Orada diyelim kulunç var, tamam mı? Ve sizin kendi doğanız, kendi geçmiş yaşantınız ve gelecekteki yaşantınız da muhtemelen aslında kafanıza tasarlanmış ve sizin sadece kendinize ait olan özünüzün bir ürünü. Geçmiş deneyiminiz ve gelecekle ilişkili tasarılarınızın bir sentezi şu anda meydana gelir ve bu kendini bir değerlilik yaşantısı olarak önünüzdeki tek durumda ortaya koyar. Yani önceki bölümde anlatıyorum bunu alakasız bir şekilde ideal kadından bahsederken. Değerlilik yaşantıları nedir, nasıl ortaya çıkar diye. Müzik de insan ruhunu eğitmenin tek yolu. Ya başka hiçbir yolu yok. Ondan sonra müzikle birlikte yavaş yavaş bir zihin disiplini elde ettiğin için zihinle ruhun bir kesiştiği berzah diyelim ona, bir nokta var, tamam mı? Orayı müzik eğitiyor. Orayı açıp kapayabilmeyi size müzik sağlıyor olsun. Buradan sonrası kendisi geliyor. Yani önce müzik yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Herhangi bir bilimle uğraşmadan önce, bilimi de çok geniş anlamda kullanıyorum. Örneğin beden eğitimi bir bilim. Jimnastik anlamında kullanıyorum bunu da. Yani nasıl hareket edersem iyi hissederim ve güçlü olurum ve sağlıklı olurum bunun bilimi diye düşünün. Antik Yunanca jimnasyo kullanıyorum burada. Bundan sonra diğer doğayı kendi çıkarıma nasıl kullanabilirim? Bu da bir bilim. Ve bunların hepsi ülkenizdeki müzik ve sahne sanatları ne kadar gelişmiş ona bakıyor. Gidip Rönesans'a bakmanızı öneriyorum. Ya da Umberto Eco'nun 16. yüzyıl diye bir kocaman böyle kitabı var. Tekzen'de yapı malzemelerinde satılıyor. Çok komiyim bugün. Orada ona bakabilirsiniz. Ama tavsiyemi dinleyin. Çünkü şeyi de iddia ediyorum. Şimdi büyük bir iddiayla karşınızdayım. En uğraşması keyifli ve insana en mutluluk veren, en değerli insanlık adına bölümler, okunması en keyifli, en değerli, en güzel bölümler kesinlikle bu bölümlerdir. Tarih, antik diller, yani klasik diller, yani filolojinin herhangi bir dalı, klasik filolojiyle alakalı konuşuyorum. Herhangi bir dil ve edebiyatı, ama şey olmayacak, ya bunlar daha kolay iş bulabilsin diye bu bölümün yanına bir de edebiyatı koyalım. Hayır, öyle bir bölüm olmayacak. Direkt gerçekten iyi hocaların eğitim verdiği bir bölüm olacak. Felsefe. Bunu ben denedim ve çok mutluyum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bölümü okuduğum için. Epey yalnızım ve çevremdekilerin çoğu benden nefret ediyor. Ama yine de mutluyum. Çünkü can sıkıyorum. Ama güzel bir şey. Sanat tarihi ve diğer saydıklarım işte. Bunlar insan doğasına ilişkin bizim bir daha asla elde edemeyeceğimiz ve modern bilimsel devrimle yaklaşık 200-300 yıllık filan zavallı bilgimizle şu anki dünyayı inşa ettiğimiz birikimle asla kıyaslayamayacağımız muazzamlıkta bilgi birikimiyle ilgilenen bölümler oldukları için bu bölümler çok değerli. Lütfen bu bölümlere yönelin. Gerçekten bokumuzda bu olacağız. O kadar teknoloji elimizde varken rezil rüsva yaşantılar içindeyiz. Birbirimize karşı davranışlarımızdan bahsediyorum burada. Bunu artık yapmayalım. Hepimizin işi gibi görünüyor bu.